Ayrım 13.
Sayfa 159. Bay Rochester, her ne kadar ana baba tanımasanız bile hısım akrabanız vardır sanırım diye konuşmasını sürdürdü. Amca, teyze falan gibi bir şeyler. Varsa bile ben hiç görmedim. Ya eviniz? Yok. Kardeşleriniz nerede oturuyor peki? Kardeşim yok ki. Buraya gelmenizi kim salık verdi? İlan verdim. Bayan Fairfax de ilanıma karşılık yazdı. Şimdi artık bu konuşmamıza akıl erdirebilen iyi yürekli Bayan Fairfax evet diye araya karıştı. Şans eseri olarak böyle bir seçiş yaptığım için de oturup kalkıp dua ediyorum. Miss Eyre benim için değer biçilmez bir arkadaş. Adela için de titiz, sevecen bir öğretmen oldu. Bay Rochester, onu övmek için hiç zahmet etmeyin dedi. Övüp göklere çıkarmalar benim aklımı çelemez. Kendi yargımı kendim veririm ben. Bu kış işe benim atımı düşürmekle başladı. Bayan Fairfax, efendim dedi. Bileğimin incinmesini ona borçluyum. Kadıncağızın afallamış gibi bir bakışı vardı. Miss Eyre, siz hiç kentte oturdunuz mu? Hayır efendim. Toplum yaşamına pek bir karışmışlığınız var mı? Yalnızca Lowood'daki öğrencilerle, öğretmenlerle bir arada oldum. Bir de Thornfield'de oturanlarla. Çok kitap okudunuz mu? Bulabildiklerimi okudum. Bunlar da çok değildi. Ağır kitaplarda sayılmazdı pek. Yani bir rahibe hayatı yaşamışsınız. Din konusunda bilginiz çok derindir %100. Lowood'u yöneten Brocklehurst papazdır değil mi? Evet efendim. Siz Lowood kızları ona tapardınız. Ne münasebet. Amma serin kanlısınızsa ne münasebetmiş. Nasıl olur, bir çömez ustası olana tapınmaz mı? Ben Bay Brocklehurst'tan nefret ederdim. Bu duygularımda yalnız da değildim. Sert bir adamdır o. Kendini bir şey sanır, her işe burnunu sokar. Saçımızı kısacık kestirirdi. Tutumluluk olsun diye ucuz iplik, kötü iğne aldırtırdı. Bunlarla dikiş dikeceğiz diye bizim de canımız çıkardı. Konuşmanın akımını gene kavrayabilmiş olan Bayan Fairfax, tutumluluk değil aldatmacaymış o diye görüşünü belirtti. Daha yönetim kurulu kurulmadan önce yönetimi tek başına elinde bulundurduğu zamanlarda bizi açlıktan öldürürdü. Sonra haftada bir uzun uzun nutuk çekerek can sıkıntısından öldürürdü. Akşamları da kendi yazdığı kitapları okurdu bize. Tanrı'nın gazapları, kanlı ölümler üstüne olan bu okudukları öyle ödümüzü koparırdı ki yatağımıza yatmaktan korkardık. Lowood'a gittiğinizde kaç yaşındaydınız? 10 yaşlarında. Orada da 8 yıl kaldığınıza göre şimdi 18 yaşındasınız öyle mi? Evet. Görüyorsunuz ya, hesap ne yararlı şey. Hesap olmasa yaşınızı taş çatlasa çıkaramazdım. Bir insanın yüzüyle yüz çizgileri böyle sizinkiler gibi birbirine iyice aykırı olunca yaşını kestirmekte güç oluyor. Lowood'da neler öğrendiniz bakalım? Piyano çalabiliyor musunuz? Biraz. Elbet, basma kalıp bir karşılıktır bu. Şimdi kitaplığa gidin, yani lütfen demek istiyorum. Böyle hep buyururcasına konuşmamı bağışlayın. Yap dediğim şeyin yapılmasına alışığım. Tek bir yeni kimse için alışkanlıklarımdan vazgeçmem biraz güç. Evet, elinize bir mum alıp kitaplığa gidin, kapıyı açık bırakın, piyano başına oturun, bir şeyler çalın bana. Kitaplığa gittim, onun dediklerini yaptım. Birkaç dakika sonra yeter diye seslendi. Gerçekten de biraz çalabiliyorsunuz, herhangi bir okul kızı gibi. Belki çoğundan iyi ama gene de pek iyi değil. Piyanoyu kapatıp salona döndüm, konuşmasını sürdürdü. Adela bana bu sabah birkaç resim gösterdi. Bunları sizin yaptığınızı söyledi. Kendi yapıtınız olup olmadığını bilmiyorum. Öğretmeniniz yardım etmiş olsa gerek. Hiç de değil dedim hemen. Ha, onurunuza dokundu bu. Peki içindeki resimlerin kendi elinizin emeği olduğuna yemin edebilirseniz dosyanızı getirin bana. Ama boş yere yemin etmeyin çünkü ben taklitleri ayırt edebilirim. Öyleyse ben hiçbir şey demeyeyim de siz karar verin. Resim dosyamı kitaplıktan alıp getirdim. Masaya yaklaşın dedi. Dosyayı masaya götürdüm. Adela ile Bayan Fairfax'e resimlere bakmak için yaklaştılar. Bay Rochester, başıma doluşmayın böyle dedi. Ben baktıktan sonra resimleri elimden alabilirsiniz ama yüzlerinizi bana yaklaştırmayın. Sonra resimleri inceden inceye gözden geçirmeye başladı. 3 tanesini bir yana ayırdı, öbürlerini baktıktan sonra eliyle ittiverdi. Bayan Fairfax, bunları öbür masaya götürün de Adela ile bakın. Siz de Jane Eyre, gene yerinize oturun, sorduklarımıza karşılık verin. Bu resimlerin tek bir elden çıkmış olduğu belli. Sizin eliniz mi bu? Evet. Ya bunları yapacak zamanı nereden buldunuz? Enikonu zaman düşünce ürünü bunlar. Lowood'da geçirdiğim 2 tatil sırasında yapmıştım. Başka işim yoktu. Nereden kopya çektiniz bunları? kendi kafamdan. Şu sırada omzunuzun üstünde gördüğüm şu kafadan mı? Evet efendim. Bu kafanın içinde daha bunlara benzer başka malzeme var mı? Vardır sanırım. Hatta umarım ki daha iyileri bile vardır. Resimleri önüne serdi, gene teker teker alıp gözden geçirdi. Bu arada sevgili okurum, ben de size bu resimlerin ne üstüne olduğunu anlatayım. Söze başlarken bunların pek öyle parlak şeyler olmadığını belirteyim hemen. Konular kafamda çok açık olarak canlanmıştı. Onları çizgiye dökmeden önce düşlem gözüyle gördüğüm zaman gerçekten olağanüstü çarpıcıydılar ama elimin ustalığı düşlem gücüme erişememiş, her seferinde kafamda canlanan şeylerin ancak solgun birer portresini çizmiştim. Sulu boyaydı bu resimler. Birincisi azgın bir denizin üzerinde alçaktan uçuşan kızıl bulutları gösteriyordu. Uzaktaki her şey sisler içindeydi. Önde de kara falan görünmüyordu. Bulutların arasından sızan bir ışık batık bir gemi direğine konmuş, iri kara bir balıkçıl kuşunun üzerine vurmuştu. Kuşun kanatları köpüklerle beneklenmişti. Gagasına da üstün mücevherli bir altın bilezik tutuyordu. Bu mücevherleri paletimdeki en parlak renklerle elimden geldiğince göz alıcı bir biçimde çizmiştim. Boğulmuş bir kadının ölüsü direğin aşağısındaki yeşil suların içine gömülmekteydi. Ölünün açıkça görülen tek yeri bembeyaz koluydu ki bilezik işte buradan kayıp düşmüş ya da koparılıp alınmıştı. İkinci resmin ön planında yalnızca loş bir tepe görülüyordu. Üzerindeki çimenler, yapraklar rüzgar varmış gibi yan yatmıştı. Tepenin gerisinde yukarılara doğru alacakaranlığın koyu mavisine bürünmüş gökyüzü uzanmaktaydı. Bu göğe doğru da evden geldiğince yumuşak dumanlı renklerle çizilmiş bir kadın büstü yükseliyordu. Kadının solgun alnı bir yıldızla taşlanmıştı. Yüzünün çizgileri sanki bir buğu tabakasının altından görünmekteydi. Gözleri yabanıl, koygundu. Saçları fırtına bulutları gibi kapkara, perişan, omuzlarına dökülmüştü. Boynunda ay ışığını andıran soluk bir ışık çizgisi vardı. Akşam yıldızının bir simgesi olan bu kadın başının çevresindeki bulutların kıyısında da aynı hafif ışıltı göze çarpmaktaydı. Üçüncü resim kutup göklerini delip geçen bir buzlu tepeyi gösteriyordu. Ufukta kutup ışıkları sık, soluk mızraklar gibi sıralanmıştı. En önde ise yerden ufku büsbütün uzakmış gibi gösteren bir kafa. Dev çapında bir kafa yükselmiş, buz tepesine doğru eğilip yaslanmıştı. Alında birleşen, kafayı destekleyen iki ince el, yüzün aşağı bölümünü kürkten bir peçeyle örtmekteydi. Kemik gibi bembeyaz, kansız bir alın, çukura batmış, donuk, bomboş bakan, umutsuzlukla camlaşmış olan bir çift göz, kafanın ortada kalan tek yüz çizgileriydi. Şakakların üzerinde sarık biçimi sarılmış kara örtülerin bulut gibi dumanlı uçucu kıvrımları arasında beyaz alevden bir halka ışıldıyor, sanki kızıltırak ışıklarla kıvılcımlanıyordu. Bu soluk ay bir kral tacının benzeriydi. Tacın konduğu başta biçimi olmayan biçim. Bay Rochester az sonra bu resimleri çizerken mutlu muydunuz diye sordu. Kendimi vermiştim bu resimlere. Evet, mutluydum da. Kısacası bunları çizmek benim için ömrümün en derin doyumlarından birine erişmek oldu. Bu pek bir şey söylemez çünkü ömrünüzün doyum yönünden kısır olduğunu siz kendiniz söylediniz. Ama bu garip renkleri karalarken sanatçıları barındıran bir düşler ülkesinde yaşadığınıza inanabilirim. Her gün uzun uzun oturuyor muydunuz bunların başında? Yapacak işim yoktu çünkü tatil zamanıydı. Sabahtan öğleye, öğleden akşama değin otururdum bunların başında. Bu ateşli çalışmalarınızın sonuçları hoşnut bırakır mıydı sizi? Ne gezer? Kafamda canlandırdıklarımla elimden çıkanlar arasında benzemezlik kahrederdi beni. Aklımdan geçenleri çizgiye dönüştürmeyi dünyada beceremezdim. Pek o kadar da değil. Hayallerinizi tam olarak gerçekleştiremeseniz bile bir yere dek çizmişsiniz. Tam olarak canlandırmanızı yetecek teknik bilgileriniz, deneyiminiz yokmuş. Ama gene de bir okul kızından hiç umulmayacak resimler bunlar. Konuları büyülü sanki. Bu akşam yıldızının gözlerini düşte görmüş olacaksınız. Hem bu kadar duru hem de böyle karanlık yapmasını nasıl becerebildiniz? O kapkara derinliklerdeki gizli anlam nedir öyle? Sonra size rüzgarın resmini çizmesini kim öğretti? Şu gökte, bu tepenin başında harıl harıl esen bir rüzgar olduğu belli. Hele Latmos'u nerede gördünüz? Latmos, Batı Anadolu'da bugünkü beş parmaktı. Mitolojiye göre av tanrıçası Diana, sevgilisi Ay'la buluşmaya oraya gelirdi. Çünkü bu da Latmos. Peki, kaldırın bunları. Ben daha dosyanın iplerini tam olarak bağlamamıştım ki Bay Rochester saatine bakarak birden 9 olmuş dedi. Adelaide'yi şimdiye kadar çoktan yatırmanız gerekmez miydi Miss Eyre? Haydi götürün de yatırın. Adelaide gidip onu öptü. Bay Rochester buna engel olmadı ama kızcağız kılavuzu öpmüş olsaydı köpek de ancak bu kadar sevinirdi. Belki daha bile çok. Efendimiz, şimdi hepinize iyi geceler dilerim diyerek eliyle kapıya doğru bizden usandığını, gitmemizi istediğini belirten bir işaret yaptı. Bayan Fairfax örgüsünü topladı, ben dosyamı aldım. Efendiyi diz kırıp selamladık, karşılığında buz gibi bir baş selamı aldık. Böylece huzurundan çekildik. Adelaide'yi yatırdıktan sonra Bayan Fairfax'ın odasına gittiğim zaman, Bay Rochester'ın olağanüstü huysuz olmadığını söylemiştiniz Bayan Fairfax dedim. Yani huysuz mu? Bence öyle. Dakikası dakikasına uymuyor. Her şeyi de pat diye söyleyiveriyor. Doğru. Bir yabancının gözlerine belki öyle görünür ama ben onun tutumlarına alışığım. Üzerinde bile durmam. Sonra biraz sinirli, huysuz olsa da hoş görürüm. Neden? Bir kere onun yaratılışı bu. Kimsenin elinde değildir yaratılışı. Sonra da adamcağızın canını sıkan, sinirlerini bozan bir sürü derdi vardır elbet. Ne derdi? Bir kez aile sorunları. Kimsesi yoktu hani. Şimdi yok ama eskiden vardı. Abisini birkaç yıl önce yitirdi. Yani kendisi mülkün başına geçeli pek çok olmuyor. Topu topu 9 yıl. 9 yıl az zaman değil. Abisine bu kadar düşkün müydü ki hala arkasından yas tutuyor? Yo, onu demek istemedim. Anladığıma göre abisiyle arasında bir anlaşmazlık varmış. Bay Rowland Rochester bizim Bay Edward Rochester'a karşı pek hakça davranmamış. Galiba babasını da kendinden yana çekmiş. İhtiyar Bay Rochester pek para gözmüş, ailenin mülkünü bölmek istememiş ama gene de Bay Edward'ın da ailenin şanına yaraşır bir serveti olsun istiyormuş. Onun için Bay Edward Rochester daha çok gençken başına bir takım çoraplar örülmüş, bir sürü işler açılmış. Yani ihtiyar Bay Rochester'la büyük oğlu Bay Rowland ille servet sahibi edeceğiz diye Bay Edward'ı çok üzüntülü işlere sokmuşlar. İşin girdisini çıktısını ben bilmiyorum elbette ama adamcağız çok çekmiş, sonunda artık dayanamamış. Uysal, hoşgörül bir insan da değildir. Babasına, abisine küserek yıllar yılı köksüz bir ömür sürdü. Abisi vasiyetname bırakmadan ölünce Thornfield malikanesinin başına Bay Edward geçti ama bir gelişinde 15 günden çok kaldığını sanmıyorum. Doğrusu böyle bucak bucak kaçmasına da hiç şaşılmaz ya. Neden kaçsınmış? Belki de ruhunu sıkıyordur bu ev. Benim sorduğuma üstün körü bir karşılıktı bu. Daha açık, daha kesin bir karşılık beklerdim. Bayan Fairfax, efendisinin dertlerinin gerçek nedenceleri üzerine daha ayrıntılı bilgi vermeyi ya istemiyordu ya da bilgi verecek durumda değildi. Kendisinin de pek bir şey bilmediğini, sözlerinin çoğunun salt kestirmeci olduğunu ileri sürdü. Besbelli benim bu konuyu kapatmamı istiyordu, ben de kapadım. 14. Ondan sonraki günlerde Bay Rochester'ı pek az gördüm. Sabahları işleri çok oluyordu. Öğleden sonraları da ya Milkat'tan ya da yakınlardan birçok beyler onu görmeye geliyor, kimi zaman yemeğe kalıyorlardı. Ayak bileği ata binebilecek kadar düzelince Bay Rochester sık sık at gezintilerine çıkmaya başladı. Belki de kendine yapılan ziyaretleri karşılık veriyor, gece geç saatleri değinde dönmüyordu. O günlerde Adelaide'yi bile pek az çağırttı yanına. Benimle olan yakınlığıysa taşlıkta, merdivende ya da çekme balkonda ara sıra bir karşılaşmaktan ibaret kalmıştı. O zamanlarda arada yanımdan pek soğuk, gururlu bir tutumla geçerek beni bir yabancı gibi belli belirsiz bir baş eğişiyle, gülmez bir bakışla selamlıyordu. Arada da kibar bir candanlıkla gülümseyip eğiliyordu. Onun ruhsal durumundaki bu değişimler beni gücendirmiyordu. Çünkü bu değişimlerin benimle hiç ilgisi olmadığını biliyordum. Duygularındaki kabarışlar, çekilişler onun kendisinin bildiği nedenlerden ileri geliyordu. Bir gün yemeğe konuğu vardı. Benim resim dosyamı istetti. Resimlerimi konuklarına gösterecekti anlaşılan. Beyler Mikat'taki bir toplantıya katılmaya gitmişler ama bunu Bayan Fairfax söyledi. Hava yağışlı soğuk olduğu için Bay Rochester onlarla birlikte gitmek istememiş. Beylerin gidişinden sonra efendi çıngırağı çaldı. Edila ile beni aşağıya istediğini bildiren bir haber geldi. Edila'nın saçlarını fırçaladım, kılığına çeki düzen verdim. Ben de zaten her zamanki gibi öyle derli toplu, öyle sadeydim ki örgülü saçlarıma kadar hiçbir şeyimi yeniden düzeltmeme gerek yoktu. Aşağıya inerken Edila, Petit Coffre'nin gelip gelmediğini merak ediyordu. Çünkü bir yanlışlık sonucu sandık henüz gelmemişti. Adela'nın ümitleri boşa gitmedi. Yemek odasına girince masanın üzerinde gördük onu. Küçük, mukavva bir kutu. Adela bunu içgüdüsüyle tanımış gibiydi. Masaya doğru koşarak, ''Mabuat, mabuat!'' diye bağırdı. ''Kutum, kutum!'' Bay Rochester'ın o kalın alaycı sesi ocak başındaki koltuğun derinliklerinden yükseldi. ''Evet, işte bu atın geldi. Ey Paris'in öz kızı, al şunu da bir köşeye çekil. Kutunun karnını deş, içini dışarı çıkar, bir güzel sefasını sür artık.'' diye yükseldi. ''Yalnız sakın ha, bu anatomik işlemin ayrıntılarıyla canımı sıkma benim. Kutunun iç organlarına ilişkin görüş falan belirtme. Ameliyatlarını sessizlik içinde yürüt.'' Tiento tranquil enfant. Comprendisu? Sesin çıkmasın çocuk, anlıyor musun? Edre'ye böyle bir uyarıda bulunmanın pek gereği yok gibiydi. Çünkü çocuk gömüsünü almış, bir kanepeye çekilmişti bile. Kutunun ipini çözmekteydi. Bu engeli ortadan kaldırıp birkaç tabaka gümüşü ipek kağıdı da açtıktan sonra yalnızca "O siyah, kesebe, aman yarabbi ne güzel şey" diye bağırdı. Sonra kutuyu kendinden geçercesine seyredaldı. Efendimiz bu kez "Miss Eyre orada mı?" diyerek oturduğu yerde yarı döndü, kapıya doğru baktı. Ben hala kapının hemen içinde duruyordum. "Ha, orada mısınız? Yaklaşın şöyle, şuraya oturun." Kendi koltuğuna yakın bir sandalye çekerek, "Çocukların masum gevezeliklerinden tat almam ben," dedi. "Çünkü yaşlı bir bekar olduğum için onların bıcırdamaları hiçbir tatlı anı uyandırmaz bende. Bütün bir akşamı bir veletle baş başa geçirecek olsam dayanamam, çıldırırım. Geriye almayın o sandalyeyi Miss Eyre, tam benim koyduğum yerde dursun. Yani lütfen demek istiyorum. Şu nazik lafların Allah belasını versin, her zaman unutuyorum. Her neyse, çocuklarla birlikte olmaktan hoşlanmadığım gibi temiz yürekli basit ihtiyar hanımcıklara da pek bir düşkünlüğüm yoktur," dedim de aklıma geldi. "Onca hızlı ihmal etmeye gelmez, ne de olsa Fairfax'tır. Evlenme yoluyla bile olsa kan da kanı çeker derler." Çıngırağı çalarak Bayan Fairfax'ı çağırttı. O da çok geçmeden elinde örgüsüyle çıkageldi. "İyi akşamlar hanımefendi. Sizi bir hayır işi için çağırdım. Edilen'in armağanları konusunda benimle konuşmasını yasakladım. O da konuşmazsa çatlayacak. Ne olur onunla konuşmak, onu dinlemek lütfunda bulunun. Bu hayatınızda işlediğiniz en büyük sevap olacaktır." Nitekim Edilen Bayan Fairfax'ı görür görmez hemen yanına çağırdı. Onun kucağını Bodin'den çıkan porselenden, fil dişinden, mumdan yapılma hazinelerle doldurdu. Bir yandan da o yarım yamalak İngilizcesiyle açıklamalarda bulunuyor, coşkun sevincini belirtiyordu. "Bay Rochester, artık iyi bir ev sahibine düşen ödevimi yerine getirdim," dedi. "Konuklarımı bir araya getirerek birbirlerini eğlendirmelerini sağladım. Şimdi de kendi keyfimi düşünmeyi hak kazandım sayılır. Miss Eyre, sandalyenizi biraz daha öne çekin. Hala çok gerilerdesiniz. Sizi görebilmem için şu koltuktaki yerimi değiştirmem gerek ki benim de buna hiç niyetim yok." Denileni yaptım. Daha gölgede kalmayı yeğlerdim ya, Bay Rochester'ın öyle bir doğrudan doğruya buyuruşu vardı ki ona boyun eğmek pek doğalmış gibi geliyordu insana. Dediğim gibi yemek salonundaydık. Yemek sırasında yakılan lamba odayı neşeli bir aydınlığa boğmuştu. Ocaktaki yüksek alevler duruğu kıpkırmızı yanıyor. O şahane pencerelerdeki pencerelerden daha şahane olan kemerdeki perdeler ağır, parıl parıl mor kıvrımlarla yerlere iniyordu. Edilen'in alçak sesle konuşması dışında, haddine mi düşmüş yüksek sesle konuşsun? Her şey sessizdi. Kış yağmurunun camları çarptığı duyuluyordu. Damisko kaplı koltukta kurulmuş oturan Bay Rochester eski haline hiç benzemiyordu. Şimdi daha az sert görünüyordu, yüzü daha az asıktı. Dudaklarında bir gülümseyiş vardı, gözleri de parlıyordu. Bunların şarabın etkisi olup olmadığını bilemiyordum ama olabilirdi. Kısacası akşamlık hali üzerindeydi. Sabahki soğuk, donuk tutumlarından çok daha rahat, daha candan, kendini daha bir bırakmış. Ama her şeye karşın gene sert, gene haşindi işte. O iri haşmetli başını koltuğun kabarık arkasına yaslamış, ateşin ışığı o kayadan oyulma yüzüne, o iri koygun gözlerine vurmuş. Gerçekten de kocaman koygun gözleri vardı, gizli anlamlı, güzel gözler. Derinliklerinde ara sıra bir değişim oluyordu ki bu pek bir yumuşama sayılmazsa bile gene de insanın aklına yumuşaklığı getiriyordu. Belki iki dakikadır o ateşi seyrediyor, ben de onu süzüyordum ki birden başını çevirdi, gözlerimi yüzünde yakaladı. "Beni inceliyorsunuz Miss Eyre," dedi. "Nasıl, yakışıklı buluyor musunuz beni?" Düşünecek zamanım olsaydı bu soruya daha alışılmış biçimde incelikli, terbiyeli, lastikli bir karşılık verirdim sanıyorum. Ne var ki düşünmeye vakit kalmadan nasılsa ağzımdan kaçıverdi. "Hayır efendim." "Bak hele, vay canına be, bir tuhaf şeysiniz siz. Kendi halinde hanım kızcağızları gibi ağırbaşlı, ciddi, sade, ellerinizi kucağınızda devşiriyor, gözlerinizi yere dikip oturuyorsunuz. Yani delip geçercesine insanın yüzüne bakmadığınız zamanlar. Sessiz sedasız kendi dünyamızda ama birisi size soru sorduğu zaman ya da karşılık verilmesi gereken bir şey söylediği zaman şıp diye konduruveriyorsunuz karşılığını, apaçık dobra dobra. Bu nasıl iş böyle?" "Efendim, düşünmeden konuştum, özür dilerim. Diyecektim ki insanların görünüşleri konusunda ayaküstü fikir yürütmek kolay değildir. Beğeniler çok değişir, güzellik önemli değildir. Bu yolda bir şeyler söylemem gerekirdi." "Hiç de gerekmezdi işte. Güzellik önemli değilmiş. Küçük hanımın yediği naneye bak. İlk hareketini yumuşatmak, beni sözüm ona yatıştırmak adına bir iğne daha batırıyor bana. Hadi hadi söyleyin bakalım. Neymiş bende bulduğunuz kusur? Elim ayağım ağzım burnum yerinde değil mi? Bay Rochester, ilk söylediğimi geri almama izin verin. Kasıtlı konuşmak istemedim. Sadece bir dil suçması oldu. Olduysa cezasını çekin bakalım. Hadi kötüleyin beni. Söz gelişi alnım hoşunuza gitmiyor mu? Alnının üzerine yan olarak düşen o kapkara saçlarını kaldırdı. Alnının zeka belirtisi olduğu söylenen genişliği, çıkıklığı yerindeydi. Ama sevgi, iyilik belirtisi olduğuna inanılan alın yüksekliği pek fazla değildi. Söyleyin bakalım hanımefendi, aptal mıymışım? Aptal olmaktan çok uzaksınız efendim, ama kusura bakmazsanız ben de size bir şey soracağım. İnsanları sever misiniz? Al sana, sırtımı okşamak numarasıyla bir hançer daha. Çocuklarla yaşlı hanımların söyleşisinden hoşlanmıyorum dedim diye. Yok küçük hanım, öyle aman aman iyiliksever bir insan değilimdir ama vicdan sahibiyimdir. Şakaklarındaki vicdan belirtisi olduğu söylenen çıkıntıları gösterdi. Gerçekten de bu çıkıntılar onda adam akıllı belirliydi. Kafasının üst kısmına gözle görülür bir genişlik veriyordu. Zaten bir zamanlar iyi yürekliydim, ilkel bir biçimde de olsa. Sizin yaşınızdayken duygulu bir insandım. Kimsesizlere, savunmasızlara, bahtsızlara kol kanat olayım isterdim. Ama sonra felekten yemediğim sille tokat kalmadı. Hatta felek beni yumruklarıyla yoğurdu bile diyebilirim. Böylece ben de şimdi sert, dayanıklı olmakla övünüyorum. Ama ne olsa benliğimizin özünde hala yumuşak kalmış bir şey var. Sert kabuğumdaki birkaç çatlağın içinden de bu öz hala dışarı vuruyor. Nasıl, benim için umut var mı dersiniz? Ne umudu efendim diye sordum. İçimden, gerçekten de şarabı çok kaçırmış galiba diye düşünüyor. Bu garip soruya nasıl karşılık vereceğimi bilemiyordum. Onun değişebilmek yeteneğinde olup olmadığını ben nereden bilebilirdim? Çok şaşırmış gibi bir duruşunuz var Miss Eyre. Ben nasıl yakışıklı değilsem siz de hiç güzel değilsiniz ama bu şaşkın hal yarışıyor size. Sonra o keskin gözlerinizi yüzümde dolaştırmanızı engel olup bakışlarınızı halının üzerindeki çiçeklere saplıyor. Onun için siz şaşırmamaya bakın. Bu gece içimden gevezelik etmek, konuşmak geliyor. Böyle diyerek yerinden kalktı, kolunu ocağın mermerine dayayıp durdu. Bu duruşu yüzü gibi yapısını da açıkça ortaya vuruyordu. Göğsü o derece genişti ki bacakları kısa kalıyordu sanki. Kuşkusuz birçokları onu çirkin bir adam sayarlardı. Yalnız duruşunda öyle doğal bir gurur, davranışlarında öyle bir rahatlık, kendi dış görünüşüne karşı öyle bir umursamazlık, herhangi bir dış çirkinliği giderecek başka erdemleri, kudretleri olduğuna ilişkin öyle güvenli, adeta küstah bir inanç okunuyordu ki ona bakan, onunla birlikte olan insan da ister istemez onun bu umursamazlığını paylaşıyor, onun güvenciyle inancına ortak oluyordu. Gevezelik etmek, konuşmak geliyor içimden bu gece. Sizi onun için çağırttım. Ateşle avizenin arkadaşlığı yetmedi bana. Kılavuz da yetmezdi çünkü bunların hiçbirini konuşamaz. Adela bunlardan iyiyse de gene istenilen düzeyin çok aşağısında kalır. Bayan Fairfax de öyle.